Ayrım 40. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 555. Ölüler Diyarı. Serrano. Büyük bir avcı eve bir kadın getirmiş. Birbirlerini pek sevmişler ve çok mutluymuşlar. Ama adamın annesi genç gelini hiç mi hiç sevmemiş ve adamın ava çıkmış olduğu bir gün karısının oturduğu yere sivri uçlu bir şey koymuş ve kadıncağız bunun üzerine oturunca can vermiş. İnsanlar bir acele kuru çalı çırpı toplamışlar ve orta yere yığmışlar. Onun cansız bedenini üzerine koyarak tutuşturmuşlar ve kocası eve gelene kadar zavallı kadın yanıp kül olmuş. Adam doğru kadının yakıldığı yere gitmiş ve orada donup kalmış. Cesedin yanıp kül olduğu yerden yükselen tozlar girdaplar yaparak savruluyormuş. Orada oturup bütün gün seyretmiş olup bitenleri, bütün bir gece ve gündüz boyunca seyretmiş olanları. Akşam olduğunda girdaplar daha da büyümüş ve sonunda işlerinden en büyük olan bir tanesi yanıp kül olan yerde dönüp dönüp durmuş. Çıkıp yol boyunca gitmeye başlamış, o da peşinden. İyice karanlık bastığında peşinden koşmakta olduğu toz kümesinin karısı olduğunu farkına varmış ama kadın onunla tek laf bile etmiyormuş. Kadın onu peşinden eskiden beri bütün ölülerin gittiği bir kayaya doğru sürüklemekteymiş. Eğer kötü bir hayat yaşamışlarsa kaya üzerlerini yıkılır, onları altında ezermiş. Oraya vardıklarında kadın kocasıyla konuşmuş. Ölüler diyarına gitmekteyiz demiş ona. Seni sırtıma alacağım, böylece senin canlı olduğunu anlayamayacaklardır. Bu durumda yol almaya devam etmişler ve sonunda ölülerin geçmek zorunda oldukları ırmağa varmışlar. Bu adam için pek tehlikeliymiş. Çünkü adam henüz canlıymış ama kadın onu sırtından hiç indirmemiş ve böylece sağ salim geçip gitmişler. Kadın doğruca daha önce ölmüş olan kendi insanlarının, anne babasının ve kardeşlerinin yanına gitmiş. Onu görmekten mutlu olmuşlar ama canlı olduğu için adamdan hiç mi hiç hoşlanmamışlar. Ama kadın onlara kocasının kalması için yalvar yakar olunca kalmasına razı olmuşlar. Her seferinde onun için özel bir yemek hazırlanması gerekiyormuş. Çünkü o ölülerin yediklerini yiyemiyormuş. Ve gündüz olduğunda sanki bütün gün yalnızmış gibi orta yerde hiçbir şey göremiyormuş. Karısını ve diğer insanları görebilmesi için gece olması gerekiyormuş. Ölüler ava çıktıklarında onu da yanlarında götürüyorlarmış ve geyiğin izini sürdürüyorlarmış ona. Çok geçmeden onların "İşte geyik, işte geyik" diye bağırdıklarını işitiyormuş. Onların geyiğin üzerine doğru geldiğini bildirmek için bağırdıklarını pek iyi biliyormuş. Ama görünürlerde hiçbir şey yokmuş. Sonra tekrar dikkatle baktığında tersine çevirmiş olduğu iki kara böcek gözüne çarparmış ve bütün insanlar yanına geldiklerinde iyi bir av için ona şükranlarını sunarlarmış. O günden sonra ölüler ondan hiç şikayetçi olmamışlar ama ona acımaya başlamışlar. "Ölüm için daha çok genç" demişler. Burada günleri geçmek bilmiyor doğrusu. Kadın da onunla beraber geri dönmelidir. Bunun üzerine ikisi için bir yolculuk planlamışlar ve karı kocayı 3 gece boyunca dünyaya geri dönene dek oynaşmamaları konusunda uyarmışlar. Ama ölü için 3 gün gibi geçen bir zaman dilimi yaşayana 3 yıl gibi gelirmiş. Karı koca bunu hiç göz önüne almadan dünyaya geri dönmüşler ve 3 gece boyunca uçkurlarına sıkı sıkıya sahip çıkmışlar. Bir sonraki akşamüstü birbirlerine sarılmışlar ve koca 4. günün sabahı uyandığında yanında yeller esiyormuş. 1926 yılında Ruth Benedict tarafından ortaya konan bir hikayeden alınmıştır. Parça parça dökülen iskelet, Isla de Pueblo. Bu hikaye İspanyol öykülerinin etkisi altındadır. Pueblolar altın ve gümüşten pek anlamazlar ve zaten de özellikle peşinde koşulacak şeyler olduğu akıllarına bile gelmez. Aslında ortada para falan da yoktu, beyazların anladığı biçimde. Bu yüzden gömülü hazine hikayeleri Avrupa kökenlidir. Annesi ve erkek kardeşleriyle yaşamakta olan bir çocuk varmış. İş aramak üzere hepsi bir taraflara dağılmışlar ve çocuk o gece uyumak üzere boş bir ev bulmuş. Tam uykuya dalmak üzereymiş ki evin tepesinden "Düşüyorum!" diye bağıran bir ses duymuş. "Düş o zaman." Bir kol düşmüş aşağıya. "Düşüyorum." Bir başka kol düşmüş damdan. Çok geçmeden bütün bir iskelet dikilmekteymiş delikanlının önünde. Sen cesur bir çocuğa benziyorsun. Benimle güreşir misin? Demiş. Bir kemik torbasıyla güreşmek mi? Peki, olur. Başlamışlar güreşmeye ve çocuk kaldırdığı gibi iskeleti yere çalınca "Sen gözü pek bir delikanlısın. Buradaki bütün hazinelerimi alıp götürebilirsin." demiş. Bunun üzerine iskelet çocuğun eline bir mum sıkıştırmış, altın ve gümüşlerini sakladığı odaya girdiğinde bastığı yeri görsün diye. Sonra iskelet delikanlının sırtına sıçramış ve "Beni taşımalısın." demiş. "Olur, taşırım seni." Odaya geldiklerinde iskelet üfleyip mumu söndürmüş. Çocuk, "Hazinelerini görmek istiyorum." deyip mumu tekrar yakmış. Tam dönüp de kıymetli eşyalara bakacağı sırada ölü adam mumu tekrar üflemiş. Çocuk deliye dönmüş şiddetinden ve iskelete atmış sırtından. "Eğer ışığı bir daha söndürecek olursan kemiklerini kırarım senin." demiş. "Yo dostum, bana dokunma. Çünkü görüyorum ki sen pek cesur bir çocuksun." Çocuk mumu tekrar yakınca kocaman bir para yığınıyla karşı karşıya kalmış. İskelet, "Senden tek bir dileğim var dostum." demiş. "Buradaki bütün her şeyi derleyip götürdüğünde bütün yoksulları bir araya topla ve hepsine birer parça dağıt. Kalanı senin olsun." Ve iskelet gözden kaybolmuş. Çocuk denileni harfiyen yerine getirmiş ve zengin bir insan olmuş. Ersiklius Persons tarafından kayda alınmış bir hikayeden esinlenilmiştir. Hayalet eş, Zuni. Burada bir Zuni, insanın tüylerini diken diken edecek bir yolculuğa çıkar. Ölen eşine yoldaşlık yaparken ölümün kaçınılmaz olduğunu öğrenir. Çok sevdiği güzel genç karısı öldüğü için genç bir adam ağıtlar yakmaktaymış. Mezarın yanı başına oturmuş, ağlarken onun peşinden ölüler diyarına gitmeye karar vermiş. Kutsal çubuklar hazırlamış, kutsal mısır polenleri serpiştirmiş, yumuşak bir kartal tüyü almış ve onu toprak boyasıyla kızıla boyamış. Gece yarısı olduğunda karısının ruhu mezardan çıkıp yanı başına oturmuş. Üzgün değilmiş, gülümsüyormuş. Ruh kocasına, "Ben şimdi başka bir yaşam sürmek üzere ayrılıyorum. Bu yüzden benim için ağlayıp sızlanma," demiş. Ruh onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalışmış ama onu kararından döndürememiş. Sonunda onun isteklerine boyun eğerek, "Eğer peşimden gelmek zorundaysan, şunu iyi bil ki güneş parladığı zamanlarda görünmez olacağım. Şu kırmızı kartal tüyünü saçıma bağlamalısın. Bu gün ışığında da görünecektir ve eğer peşimden gelmek istiyorsan bu kırmızı tüyü gözden kaybetmemelisin," demiş. Genç koca hemen kırmızı kartal tüyünü karısının ruhunun saçına bağlamış. Şafak vaktinde güneş uçuk morumsu ışığıyla dağların tepelerini yıkayarak dünyayı aydınlatmaya başladığında karısının ruhu yavaşça görünmez olmaya başlamış. Ortalık aydınlandıkça karısının cismi eriyerek saydamlaşmaya başlamış ve sonunda da hiç görünmez olmuş. Ama kırmızı tüy kaybolmamış. Tüy, genç adamın bir iki adım önünde salınıp durmaktaymış, tıpkı bir dansçının kafasındaymış gibi inip kalkarak ve onu peşinden köyün dışına doğru sürüklemiş. Sokaklardan geçerek mısır tarlalarına dalmış, sığ bir dereden geçerek dağların eteklerine ulaşmış, genç kocayı peşine takmış, hep batıya, akşamın olduğu ülkeye doğru götürerek. Kızıl tüy hiç durmadan, en zorlu patikalardan bile kolayca geçip ilerlerken, genç adam onu takip etmekte zorlanmaya başlamış. Gitgide yorulmuş, bitkin düşmüş ve sonunda dizlerinin üzerine çökerek kızıl tüyün arkasından baka kalmış. Bunun üzerine inleyerek arkasından, "Sevgili karıcığım, bekle beni ne olur, artık koşamıyorum," diye seslenmiş. Kızıl tüy durmuş ve arkasından yetişmesini beklemiş ve adam yetiştiğinde de gene hızla koşmaya başlamış. Genç adam gündüzleri tüyün peşinden koşarak, geceleri ise dinlenerek günlerce yol almış durmuş. Ruh gelin bazen ona görünüyor, ona cesaret verici sözler ediyormuş. Gene de çoğu zaman esrarlı bir şekilde onun varlığını hissetmekteymiş. Günler geçtikçe yol daha da bir zorlaşmaya başlamış. Gündüzler uzun, geceler kısaymış ve genç adamın artık gittikçe gücü tükeniyormuş. Ve sonunda adım atacak hali kalmamış. Bir gün yol onları alıp derin, neredeyse dipsiz bir uçuruma getirmiş ve koca yarın kenarına geldiğinde kızıl tüy havalanarak uçmaya başlamış bir hiçliğe doğru ondan uzaklaşarak. Onu yakalamak için hamle yapmış ama tüy çoktan onun erişemeyeceği uzaklığa varmışmış. Kanyonun öbür yakasına doğru uçup giderken, çünkü ruhlar havada uçabilirler. Genç adam uçurumun kenarından, "Sevgili karıcığım benim, seni çok seviyorum, bekle beni," diye ona seslenmiş. Öbür tarafa varıp yukarı tırmanmak umuduyla yerden aşağı inmeye çalışmış ama sarp mı sarp kayaların içinde bulmuş ki ne yukarı çıkabiliyor ne de aşağıya inebiliyormuş. Çok geçmeden kendini öyle dar bir yarığın içinde bulmuş ki ne yukarı çıkabiliyor ne de aşağıya inebiliyormuş. Artık kendini boşluğa atıp uçsuz bucaksız uçurumda parçalanıp gitmek zorundaymış gibi gelmiş ona. Ayakları tam artık kaymaya başladığı bir sırada minik bir çizgili sincap hızla tırmanmaya başlamış yerden yukarı doğru. Bir taraftan da "Seni genç aptal, kuşlar gibi kanatların, ruhlar gibi ayakların mı var sanıyorsun? Biraz daha gayret et, tutun, sana yardıma geliyorum," diye çene çalıyormuş. Küçük yaratık yan tarafındaki keseye uzanıp içinden bir tohum çıkarmış ve bunu tükürükleyerek yamaçta bir çatlağa yapıştırmış. Sincap minicik ayaklarıyla çatlağın üzerinde dans ediyor, bir yandan da "Tisil, tisil, tisil, uzun saplı ot, uzun saplı ot, uzun saplı ot, filizlen, pek çabuk filizlen," diye şarkı söylüyormuş. Derken çatlağın içinden uzun, incecik bir sarmaşık çıkmış ve hızla büyüyerek hem uzamış hem de genişlemiş. Dağ budak salarak uçurumun üstünde genç adamın kolaylıkla karşıya geçebileceği bir köprü oluşturmuş. Kanyonun diğer yakasına vardığında genç adam kızıl tüyün onu beklemekte olduğunu görmüş. Her zamanki gibi gözü önünde danslar ederek. Tekrar peşine düşmüş onun ama öyle hızlı gidiyorlarmış ki neredeyse kalbi çıkacak gibi olmuş yerinden. Sonunda tüy onu alıp kocaman, koyu, derin bir gölün kenarına getirmiş. Tüy suya atlayarak dalmış ve gözden kaybolmuş. Bunun üzerine kocası ölüler diyarının gölünün altında olduğunu anlamış. Tüyün arkasından o kadar derinlere dalamayacağını düşünerek umutsuzluğa kapılmış. Çaresizlik içinde karısının ruhunu geri çağırmış. Gölün yüzeyi Mika'dan bir levha gibi dümdüz, kırışıksızmış. Gece olduğunda bile karısının ruhu gelip görünmemiş ona. Göl, ölüler diyarı yalayıp yutmuş sanki onu. Güneş dağların üzerinde yükselirken genç adam yüzünü elleriyle kapatarak hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Derken birinin nazikçe ona "Hu, hu, hu" diye seslenmekte olduğunu işitmiş. Sonra sırtında ve omuzlarında bir kuşun yumuşak kanat çırpışlarını hissetmiş. Kafasını kaldırıp baktığında bir baykuşun başının üzerinde süzülmekte olduğunu görmüş. Baykuş, "Genç adam, neden ağlıyorsun öyle?" diye sormuş. Gölü göstererek, "Sevgili karıcığım orada, aşağıda, ölüler diyarında ve ben peşinden gidemiyorum," demiş. Baykuş, "Biliyorum bunu, zavallı adam," demiş. "Peşime düş de dağlardaki evime gidelim. Orada sana ne yapman gerektiğini anlatacağım. Önerilerime kulak verecek olursan her şey yoluna girer ve karıcığına kavuşursun." Baykuş adamı alıp dağlardaki bir mağaraya götürmüş. İçeri girdiklerinde genç adam kendini baykuş adamlar ve baykuş kadınlarla dolu kocaman bir odada bulmuş. Baykuşlar onu hoşça karşılayarak yiyip içsin, dinlensin diye içeri çağırıp bir köşeye oturtmuşlar. Adam teşekkürler ederek yerine oturmuş. Onu alıp oraya getirmiş olan yaşlı baykuş üstünden baykuş giysilerini çıkarıp duvardaki bir geyik boynuzuna atmış ve insan kılığında bir ruh olduğunu ortaya koymuş. Bu ısrarlı kişi duvardaki bir heybeden küçük bir torbacık çıkarmış, bunu genç adama göstererek "Bunu sana vereceğim ama önce yapman ve yapmaman gereken şeyleri bir bir kulağına sokmalıyım senin," demiş. Genç adam hırsla uzanıp torbayı kapmak istemiş ama baykuş geri kaçmış. "Aptal adam, genç olmanın sabırsızlığı içinde kıvranıyorsun. Hırsını ve gençliğinden kaynaklanan tutkularını frenleyemeyecek olursan, bu büyü bile bir işine yaramayacaktır, bilesin." Koca, "Sabırlı olacağıma söz veriyorum," demiş. Baykuş adam, "İyi o zaman. Bak, şimdi kulak ver ve dinle. Bu uyku büyüsüdür. Bu seni derin bir uykuya sokacak ve başka bir yere götürecektir. Uyandığında sabah yıldızına doğru yürüyeceksin. Ortadaki karınca yuvası tepesine giden yolu takip ettiğinde kendini karının yanında bulacaksın. güneş yükseldiğinde sana gülümseyecek, bedeni tekrar oluşacak ve artık ruh olmaktan çıktığında mutlu bir şekilde birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ama sakın sabırlı olmayı unutma. Tutkularına ve hırsına sahip çıkman gerektiğini aklından çıkarma. Sakın tutkularına yenik düşüp de kızcağızı sağ salim alıp doğduğun köye götürmeden evvel ona dokunup sarılmayasın. Sonsuza dek kaybedersin onu, ona göre. Yaşlı baykuş adam konuşmasını bitirdiğinde büyünün bir parçasını genç kocanın yüzüne üfürünce adam derin bir uykuya dalmış. Sonra bütün garip baykuş adamlar baykuş ceketlerini giymişler ve uyuyan adamı kollarına alarak uçup onu ortadaki karınca yuvası tepesine giden yolun başına bırakmışlar. Onu orada bir takım ağaçların altına yatırmışlar. Sonra bu garip baykuş adamlar dibinde ölüler diyarının olduğu gölün üstünde uçmuşlar. Yaşlı baykuş adamın büyülü uyku ilacı ile genç adamın kutsal çubukları sayesinde gölün dibine dalıp ölüler diyarına varmışlar. İçeri girdiklerinde büyülü uyku ilacını kullanarak suların dibindeki bu acayip ülkenin bekçilerini uyutmuşlar. Baykuş yaratıklar tüylerle bezenmiş kutsal çubuklarını bu diplerdeki dünyanın sunak taşına büyük bir huşu içinde serdikten sonra güzeller güzeli eşin ruhunu alarak nazikçe gölün yüzeyine çıkarmışlar. Sonra onu kanatlarına alarak kocasının uyumakta olduğu yere getirmişler. Koca uyandığında gördüğü ilk şey sabah yıldızı, ikincisi karınca yuvası tepesi ve sonuncusu da hala derin bir uyku halinde yanı başında yatmakta olan karısı olmuş. Derken kadın da uyanmış ve ilk başta nerede olduğunu ve olup bitenleri bilmez bir halde gözlerini ardına kadar açmış. Aşkının yanı başında durmakta olduğunu görünce ona gülümsemiş ve ona ''Gerçekten de bana karşı duyduğun sevgi dünyada eşine rastlanmayacak kadar güçlüymüş. Yok da şimdi burada olmazdın.'' demiş. Ayağa kalkmışlar ve doğdukları köye doğru birlikte yürümeye başlamışlar. Genç adam, yaşlı baykuş adamın nasihatlerini hiç aklından çıkarmıyormuş. Özellikle sabırlı olması ve köylerine varana dek arzularına gem vurmaları gerektiğini hiç unutmuyormuş. Bu durumda 4 gün boyunca yürümüşler ve her şey yolunda gitmiş. 4. gün Fırtına Dağı'na varmışlar ve South Dağ'ın yakınlarında akmakta olan ırmağın kenarına gitmişler. Derken genç eş, ''Kocacığım pek yoruldum, yolculuk uzun, hava oldukça sıcaktı. Bırak da şuracıkta biraz dinleneyim. Biraz uyuyup da gücümüzü toplarsak o zaman daha rahatlıkla bu kadar yolu yürüyüp köyümüze varabiliriz.'' demiş. Bunun üzerine kocası, ''Dediğin gibi olsun.'' demiş. Kadın yatmış ve uykuya dalmış. Sevgilisi oturmuş onu seyrederken, karısının güzelliğini öyle bir kaptırmış ki kendini, dayanamayıp uzanmış ve dokunmuş karısına. Kadın birden büyük bir dehşet içinde uyanmış ve önce ona, sonra da bedeni üzerindeki eline baktıktan sonra gözyaşlarını seller gibi akıtarak ağlamaya başlamış. Sonunda, ''Beni sevdin ama yeterince değilmiş. Yoksa sabreder beklerdin. Artık tekrar ölüyorum.'' demiş. Ve adamın gözleri önünde bedeni gene solarak şeffaflaşmış ve biraz evvel olduğu yerde şimdi yerler esiyormuş. Başının yukarısındaki bir ağaç dalında tünemekte olan yaşlı baykuş adam hüzünle ötmüş. ''Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.'' Bunun üzerine genç adam umutsuzluklar içine gark olmuş ve gözleri bomboş bakarken aklını yitirmiş kafası ellerinin arasında. Eğer genç aşık tutkularını frenleyebilseymiş ve henüz çok erkenken güzel karısına sarılmasaymış, ona dokunmasaymış ve bir an için hırslarına kapılıp da kendini aldatmasaymış, ölümün üstesinden gelebileceklermiş. O zaman tekrar ölüler diyarına doğru yolculuğa çıkılmayacak, bunca acı keder çekilmeyecekmiş. Ama bir de düşünün, eğer ölüm olmasaydı, dünya taşıyabileceğinden çok daha fazla insan kalabalıklarıyla yaşanmaz bir hale gelmez miydi? O zaman açlıkla beraber küçücük bir toprak parçası, bir koçan mısır ya da bir parça et uğruna savaşlar alır başını giderdi. Onun için sanırım böylesi en iyisi olmuş. Bir 19. yüzyıl farklı anlatımından alınmıştır. Şekil değiştiren büyük anne, Pima Papago. Yaşlı bir kadın, torunlarıyla birlikte yüksek, sert bir dağın eteklerindeki ıssız bir yerde oturmaktaymış. Bir gün onlara bu dağın tepelerinde kızılderilerinin yemek için topladıkları bir bitki yetiştiğinden söz etmiş ve gidip bu bitkiden toplamaya karar vermiş. Hemen yakındaki dağa doğru yola çıkmış ve dağın eteklerine vardığında tepesini göremez olmuş. Ama gene de kararlıymış yaşlı kadın o dağa tırmanmaya. Bir eline değneğini alarak şarkılar söyleyerek çıkmaya başlamış dağa. Bir ara pek yorulmuş, oturmuş ve yukarı bakmış ama zirve hala pek yakında görünmüyormuş. Tekrar tırmanmaya başlamış. Dağın daha zirvesini göremeden birkaç kere durup dinlenmek zorunda kalmış ve oraya varamadan akşam olmuş. Bayağı zahmetli olmuş oraya çıkması. Kayalar ve dikenlerden ayakları kanamış. Gene de en sonunda bitkiyi bulmuş ve çekip koparmaya çalışmış. Ama o kadar olanca gücüyle asılmış ki ota, ot kopunca onunla beraber dağın yamacından aşağıya yuvarlanıp gitmiş. Bedeni daha aşağıya varmadan üzerine bir sürü kocaman kayalar ve taşlar yuvarlanmış. Daha aşağıya varmadan yolda can vermişmiş ama bir söylentiye göre kalkıp kemiklerini bir araya toplamış ve şarkılar söyleyerek evinin yolunu tutmuş. O arada torunları onu merak etmeye başlamışlarmış. Yaktıkları küçük bir ateşin başında toplaşıp otururlarken uzaklarda birinin şarkı söylediğini ya da konuşmakta olduğunu duymuşlar. Ses gitgide yaklaşmaktayken en küçükleri bu sesi kimin çıkardığını sormuş. Büyük kardeş babaannelerinin sesini tanımış ama sesin garipliğinden onun ölmüş olduğunu anlamış. Küçüğe eve girip kapısını bir mine ile, yabani otlardan sepet gibi örülmüş bir çeşit battaniye ile sıkı sıkıya kapatmaları gerektiğini söylemiş. İçeri girmişler ve battaniyeyi kadın içeri giremesin diye kapıya asmışlar. Sonunda kadın gelmiş ve bir yandan şarkı söyleyerek birçok kereler evin etrafında koşmaya başlamış. Çocuklar kapıyı kırdığı takdirde ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Kız mavi bir taş, oğlan ise bir ucu yanık değnek kılığına gireceğini söylemiş. Bunun üzerine ellerinde tutmakta oldukları battaniyeyi bırakmışlar ve kadın içeri girdiğinde kimseleri görememiş. Ortalıklarda yalnızca mavi bir taş ve bir ucu yanmakta olan bir değnek varmış. Orada dikilip onları çağırmış ama bir cevap alamamış. Lucy Howard tarafından derlenen bir masaldan alınmıştır. Obur Adamın Karısı. Pekyurt. Obur adam yermiş de yermiş, yemeden hiç duramazmış. Anakaranın hemen kıyısındaki bir adada çadırı ve kanosuyla yaşarmış. Obur adam pek güçlü kuvvetliymiş ama öyle bir an gelir ki kötü yürekli bir cadı en güçlü adamın bile hakkından gelebilir. Obur adam bir gün suya dalmış bakarken karşı kıyıda deniz tarağı toplamakta olan genç bir güzel kadın görmüş. Onun bir hayaletçi olduğunu nereden bilebilirmiş ki? Karşıdan ona seslenmiş. Güzel kız, gel burada benimle yaşa. Koynuma gir benim. Kız, olmaz demiş. Olur be, yok olmaz, olmaz, olur be, olur. Tamam, peki gel, al beni. O buradan kanalarından birini atladığı gibi asılmış küreklere. Kadın yakından daha da bir güzel görünüyormuş insanın gözüne. Hadi bakalım güzel şey, atla kanoya. Ama önce eşyalarımı toplamalıyım. Kız, çok geçmeden elinde bir hayvan ve tokmağı ve birkaç yumurtayla geri dönmüş. Onları kanoya koymuş ve o buradan başlamış kürek çekmeye. Oturup birlikte yemişler. Güzel kadın, aman tanrım ne kadar çok yemek yiyorsun sen öyle, demiş. Evet, ben gücümü bundan alırım. Birlikte yatmışlar. Oh tanrım, ne kadar çok yapabiliyorsun bu işi böyle. Evet, ben gücümü bundan alırım. Gerçekten de öyle. Böylece uzun bir zaman birlikte mutlu yaşamışlar. Ama bir süre sonra kız o bur adamdan bıkmış. Şişkonun biri ve pek de genç değil diye düşünmüş. Bir değişiklik istiyorum. Genç, ince bir erkekle birlikte olmak, aşk yapmak istiyorum artık. Bunu terk edeceğim. Böylece o bur adam kanolarından biriyle balığa çıktığı bir gün, kız bir oyuncak bebek yapmış, yetişkin bir kadın büyüklüğünde kocaman bir bebek. Bebeği yatağına yerleştirmiş, havanını, tokmağını ve yumurtalarını yanına almış ve obur adamın öbür kanosunu atladığı gibi çekip gitmiş. Obur adam balıktan erken dönmüş eve, yanına çıktığı şeyin karısı olduğunu zannederek yatmış yatağına. Bebeğe dokununca bebek çığlık atmaya, feryat etmeye başlamış. ''Hanım, bana bak.'' demiş. ''Şu gürültüyü kes, yoksa iyi bir pataklarım seni.'' derken yanında yattığı şeyin bir yapma bebek olduğunu fark etmiş. Obur adam Hemen yataktan fırlayıp etrafına bakılmış. Havan, tokmağı ve yumurtalar yerinde yokmuş. Hemen aşağıya, sahile koşmuş, diğer kanoya atlayarak, çılgınlar gibi kürek çekerek karısının peşine düşmüş. Çok geçmeden görmüş onu. O da deli gibi kürek çekmekteymiş. Ama o kadından daha güçlü olduğundan gitgide arayı kapatmaktaymış. İyice dibine kadar yaklaşmış öndeki kanonun ve ''Şimdi yakaladım işte onu'' diye düşünmüş. Bunun üzerine kadın kanonun kış tarafından havanını kaldırıp suya atmış. Adamın kanosunun etrafını bir anda havanlar sarmış ve o buradan taplanıp hareketsiz kala kalmış. Kanosunun sırtını alıp da havanların üzerinden aşırana dek kürek falan çekememiş. Suya vardığında karısı bir epey açmış arayı. Tekrar başlamış çılgınlar gibi küreklere asılmaya. Gene yetişmiş karısına. Neredeyse ensesine binmek üzereymiş. Bunun üzerine kadın bu sefer de tokmağını atmış suya ve su bir anda tokmaklara kesmiş. O buradan gene hareketsiz öyle saplanıp kalmış. Gene aynı şeyi yaparak suya vardığında kadın arayı gene bir epey açmışmış. O buradan tekrar olanca gücüyle ilerlemeye başlamış suyun üzerinde. Gene arayı kapatmış, gene ele geçirmek üzereymiş onu. Bunun üzerine kadın gene kanosunun kış tarafında yumurtaları atmış suya. Su anında yumurtalarla dolmuş ve o buradan bir kere daha kımıldayamaz olmuş. Yumurtalar havan ve tokmağından daha betermiş çünkü. O buradan onların üzerine basarak taşıyamamış kanosunu temiz suya. Bunun üzerine başlamış vurarak yumurtaları kırmaya ve suyu dolduran o yapışkan yumurta içi denizinde asılmış tekrar küreklere. Temiz suya vardığında karısı ufukta bir nokta gibi görünmekteymiş. Tekrar asılmış küreklere var gücüyle. Yavaş yavaş arayı kapatmaktaymış. Uzun bir zaman da alsa sonunda yaklaşmış karısının bindiği kanoya. Neredeyse burun buruna gelmişler. Bu sefer enteledim seni diye bağırmış. Atacak bir şeyin kalmadı elinde. Ama karısı yalnızca gülüp geçmiş bu söylediklerini. Kafasından uzunca bir saç teli koparmış ve bu anında bir mızrağa dönüşmüş. Ayağa kalkarak bu büyülü saç telinden mızrağı obur adama doğru savunmuş. Mızrak tam göğsüne saplanmış adamın ve onu paramparça etmiş. Obur adam akıllara zarar bir çığlık atarak düşüp ölmüş. İşte hayalet bir cadının ısrarla peşinden koşacak adamların başına bu gelir. Bir 19. yüzyıl farklı anlatımından alınmıştır. 40. ayrımın sonu sayfa 568.